Ayrım 9. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 113. Montmartre meydanında gecenin ayazında grup halinde küçük kısa perdeli aydınlatılmış camın yanına oturmayı tercih ettiler. Gecenin nemi güzelliğini masalarına yansıtıyordu. Natalie ayrılmadan önce Angelos ondan tekrar buluşmalarını istedi. Haberlerim olduğunda ben seni gelir bulurum dedi. O zamandan beri günler hoş olmaya başladı. Angelos'ta bir coşku olduğu açıktı. Madame Marie bunu anlıyor, içten içe seviniyordu. Yerinde duramayan Angelos sürekli şakalar yapıyor, kimi zaman kadını bile öpüyordu. Eve girip çıkıyor, Natalie hakkında konuşmak için François'yı buluyor ya da onu eve çağırıyordu. Neyse ki yakın oturuyorlardı. Tuvaldeki tabloyu daha yükseğe koydu. Kurşun kalemle bir şeyler çiziyor, siliyordu. Ayakta duruyordu. Yaşama başka bir döneme girmişti. Bir sonraki pazar günü sabahı Angelos ayin için Cartier-Latin'de bulunan Helen Ortodoks Kilisesi'ne gitti. Öğleden önce eve döndü. Geldiğini duyan Madame Marie onu karşıladı ve gülümseyerek "Salonda bir ziyaretçimiz var," dedi ona. "Kim?" "Natalie." Derin bir nefes aldı, salona doğru ilerledi. İçeriye varmadan onun ayakta kendisini beklediğini gördü. Beyaz bir gömlek giymişti, yüzünde bir parıltı vardı. Hafızalarında yer etmesi için bazılarının baktığı Sen Nehri sularındaki gibi. Güzel giyinmişti, yüzündeki saflık belirgindi. Üzerinde bir cazibe taşıdığının farkındaydı sanki kendisi de. Yakınına vardığında kıza elini uzattı ve onu selamladı. "Günaydın Natalie, hoş geldin."
"Günaydın."
"Ne yapıyorsun?" "Gördüğün gibi seni bekliyorum." "Bir saattir burada," diye ekledi arkadan gelen Madame Marie. "Bize şu vazodaki çiçekleri getirdi." Taze bahar çiçekleriydi, beyaz sümbüller. "Gelmekte biraz geciktim ama sana söylemiştim haberimle geleceğimi. Pazar gününü seçtim çünkü serbestim. Bize hangi iyi haberleri getirdin?" Masanın üzerindeki gazeteyi aldı, Angelos'un yanına geldi. Açık olan sayfayı görmesi için gazeteyi ona uzattı. Angelos kendi adını gördü, gazeteyi eline aldı, yazıyı bitirinceye dek okumaya başladı. "Tüm bunlar çok övgü dolu. Bu ben miyim bilemiyorum. Sadece bir sunuş. Tuhaf bir hisse kapıldım. Benden uzak, bana yabancı gibi geliyor yazılar. Alçak gönüllük bu şekilde hissettiriyordur sana. Takdiriniz ve güzel sözlerinize teşekkür ederim. Beni böyle biri olmaya itiyorsun. Seni hiçbir şeye sürüklemiyorum. Olduğun gibisin. Bunu sen de biliyorsun. Bildiğim seni gördüğüm için bu anın bana sevinç verdiğidir. Bunu söylemekten de çekinmiyorum." Kızın dudakları biraz seyirdi. Tatlı bir gülümseme belirdi aydınlık yüzünde. Madame Marie ortamı fark etti. Onları baş başa bırakmak üzere uzaklaşmayı tercih etti. Daha sonra tekrar geri geldi. Bu olayı kutlamak için onlara kiraz likörü sunmaya. Pazar günü aşk yapraklarını açmıştı. Bir an öğleden sonra yolda yürürken kızı elinden sıkıca tuttu. Sen Nehri'nin sahilinde köprünün parmaklıklarına dayalı olan Natalie'nin karşısına geçti. Yüzüne baktı. Çevresinde nehrin berrak suları vardı, ışığını güneşten alan. Sonra gözlerinin içine bakarak yavaş yavaş yakınlaştı. Kızın içindeki her tereddütü sildi. Aşka çağırıyordu onu. Natalie parmaklıklara dayalı halde onun yanına gelmesini bekledi ve yaşamın tatlı hediyesini öptü. Günler geçiyordu. Zaman diye bir şey yoktu. Her şey gelip geçiyordu. Dünyaya geldiğini ve bir gün öleceğini bilerekten. Zaman, doğduğunun, dünyada olduğunun açıklamasını veriyordu. Cazibe tüm etkisini üzerlerine yansıtıyor, büyüler eşsiz tablolar yaratıyordu. Sevgi dünyasında yüzüyorlardı. Büyülü bir yolculuktaydılar. Aşkın büyüsü bir kanat veriyordu gün doğumundan batımına dek yolculuk etmeleri için. Paris'in ortasındaki Notre Dame'da yürüyorlardı. Natalie bir ara Angelos'un omzuna dayalı başını kaldırdı. Sağ eliyle Angelos'un yüzünü okşadı. Parmaklarını sık saçlar arasına soktu ve ona "Bana İstanbul'u anlatmanı istiyorum," dedi. Sonra yüzündeki çizgileri dikkatlice incelemeye başladı. Bal rengi gözlerine baktı. Bakışlarının çok ötelere gittiğini anladı. Yolculuk yaptığı yeri biliyordu. Başka bir yere, İstanbul'a gitmişti. Mahalleyi anımsıyordu. Bildik yolları, boğazı. Bir an gözlerini kapadı. Bu manzaraları belleğini yerleştirmek üzere. Sonra da yanıt vermek için yavaşça konuşmaya başladı. "Tatlı Natalim, ay ışığı ve gökyüzü oradan gelir. Orası işlemeli bir kenttir. Çevreye düşler yayar. Cezbeder insanı bunları yaşamamaları için. İstanbul'da yürümenin büyük değeri vardır. Kalbi yüreklendirir. Güzelliği koklaman için güzel kokular verir sana. Giydirir seni işlemeleriyle. Donatır seni onunla evlenmen için. Böylesine kıskanılasıdır. Onu elde etmek için insanlar delicesine atılırlar üzerine." Angelos İstanbul'dan bahsettikçe Natalie tümüyle bağlanıyordu. Durmadan bundan bahsetmesini istiyordu. Bitmeyen sözlerle ona açıklamalarda bulunuyordu. Natalie'ye derin sözleriyle büyülü bir halıya uzatmıştı. Büyü gözlerinin önünde duruyordu. Onları cazibesine ve özgür dünyalara götürüyordu. Paris'te bir yılı geçmişti. Yapraklar yere düşüyordu. Görüş mesafesinin daha geniş olduğu bir zamandı. Daha uzağa görebileceğin. Sabahtan akşama dek dört eserini tamamlamaya çalışıyordu. Bunlar Paris'in ortasından dört yönü içeren tablolardı. Kentin parlaklığını ikindi güneş aydınlatıyordu. Güneş hüzmelerini yayıyordu esin kaynağı Natalie'nin yüzünden. Sanat köprüsündeki yolcuların kimileri bakışlarını ışığa doğru kaldırıyor, kimileri elleriyle ışığı gösteriyordu. Doğuya bakan eserinde yeryüzünün uzak başka yerlerini betimlemişti. Gökyüzü üzerindeki buharın dorukları, Ayasofya, Akropol, minareler, piramitler, Atos ve Sina dağları ve de ötede Tibet. Hepsi de çalkantılı sularda yüzüyordu. Tablo Kardec Galerisi'nde sergilendiğinde söze edildi. Yönlerden doğuyu gösteren tablo 2 metre uzunluğunda 1.60 genişliğindeydi. Diğerleri daha küçük ebatlarda uzaktan bir bakış gibiydi. Angelos edindiği yeni bir tarzda sanatçı olarak yoluna devam ediyordu. Mektuplar azalmıştı fakat hala uzundular. Haberlerini Zirar'ın getirdiği gazetelerden öğreniyordum. Son bir fotoğrafı bile vardı. Gazete İstanbul'da elden ele dolaştı. Sonunda bayan Eleni'nin eline de geçti. Düzgün bir şekilde gazeteyi açtı. Derin bir özlemle Angelos'un resmine baktı. Onu görmek için Paris'e gitmek istiyordu. Bana yazın birlikte gitmeyi önerdi. Fakat Angelos onu vazgeçirdi. Daha sonra Yunanistan'da bir araya gelmeyi önererekten. O yıllarda Yunanistan'daki iç savaş sona ermişti. Orada bir araya gelmeleri daha iyi olacaktı. Sina'daki manastırda bulunan manevi babası Peder Prodromos'la bağı sürüyordu. Sürekli oraya çağırıyordu onu. Angelos da geleceği sözünü vermişti. Bu yıl Paris'ten ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Soğuklar bitinceye dek, diyordu. Yaşamın seçtiği yerde kalıyordu. Sık sık gitmesi nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin insanları ve hocalarıyla da tanışmıştı. Düşünceleri ve görüşleri bazı noktalarda yoğunlaşıyor, yaşamın anlamını daha iyi görüyordu. Kimi zaman boğulduğunu hissediyor, sınırlı tasmaya ve özünün bozulmasına dayanamıyordu. Böyle anlarda dışarıda yürüyor, yağmur altında yüzünün yıkanması için başını yukarıya kaldırıyor, sıkıntıdan kurtarsın diye Tanrı'ya yalvarıyordu. Natalie Tanrı'yı yanımda hissediyor ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Onun bir ürünüyüm, sen de öyle. Hepimiz öyleyiz. Hissettiklerimiz bile. Bu esere iyi bak, başka bir şeye aldanma. Angelos, ben de Tanrı'yı yanımda hissediyorum. Her geçen gün bana baktığını, yürüdüğüm yerde beni izlediğini, beni sana getirdiğini hissediyorum. Aydınlanan her yere bak. Dünya bir kriz geçiriyor. Başını asla eğme. Bil ki oraya iyilikler ve ruhun güzel kokusu hakim. Benim tatlı Fransız kızım. Günler geçiyordu. Evde olduğunda bir şeyler okuyor. Ya Natalie ile ya sık sık görüştüğü François ile ya da başkalarıyla dışarıda dolaşıyordu. Herkes sevmişti onu. Kolay kaynaşıyordu. Çabuk inanıyor, başkalarının güvenini kazanıyordu. Noel günlerine yakın esin perisini profilden bir resmini çizdi dua ederken. Başın üzerindeki şalı omuzlarına dökülmüş halde. Arınırcasına. Tabloda kızın güzelliğinin ötesinde bir kilise kemerinin karanlık görünümü ve kızın yakarısını kabul eden Meryem Ana fark ediliyordu. Natalie karşısında poz vermek için her gün geliyordu. Tablonun ortasını kaplayan güzel yüzündeki olağanüstü ifade çarpıcı renklerle işlenmişti. İnsanı sürekli bakmaya sevk ediyordu. Sol tarafından bakıldığında yüzünün daha fazlası görünüyordu. Bir sonraki gün tan ağrırken kaleye ve sonra da Londra'ya hareket edecekti. Amcası ona telgraf göndermişti. Noel'de orada olacağını ve birlikte kutlamak üzere onu da beklediğini yazmıştı.
Londra, Noel 1949. Akşamın geç vaktiydi Londra tren istasyonuna vardığında. Trende Paris'ten kente iş için gelmiş olan ve evine dönen bir İngiliz iş adamıyla beraber yolculuk etmişti. Oldukça kibar bir baydı, şık giyimli. 60 yaşlarındaydı. Yol boyunca birçok konudan bahsederek sıcak bir dostluk kurmuşlardı. Avrupa'nın birçok yerine dolaşmıştı yol arkadaşı, açık görüşlü biriydi. Trenin altından buharlar çıkıyordu. Bu, Angelos'un hayalindeki Londra'ydı. Torbasını omzuna asmış, elinde de içinde bir resminin bulunduğu ruloyu tutuyordu. Bilmediği bir yere gelmişti. Ardından trenin basamaklarından İngiliz iş adamı Richard Nuss inmişti, elinde bir valizle. Bekleşen kalabalığın içinde amcasını aradı. Hiçbir yerde göremedi. Vedalaşmak üzere İngiliz'e döndü. Amcamı bulamıyorum, onu aramalıyım. Galiba burada vedalaşmamız gerekecek. Ne zaman istersen sana verdiğim bu adresten Noel'de bir gün bizi ziyaret edebilirsin. Gelmeye çalışacağım. Sizi tanıdığıma sevindim. Ben de, diye karşılık verdi Richard ve uzaklaştı. Perondaki kalabalık arasında tekrar amcasını aramaya başladı. Birbirine sarılanlara bakarak insanların her yerde aynı şekilde kavuştuklarını düşündü. Sonuçta iletişim, kardeşlik ve özlem başkalarıyla paylaştığımız bir istektir, birlikte var olmadır. Yürüdükçe kavuşanların sevgisi onu da sarıyordu. O sırada arkasından amcasının seslendiğini duydu. Angelos, Angelos! Geriye döndü. Kalabalık arasındaki amcasını gördü. En son 2 yıl önce görüşmüşlerdi. Sıkıca sarıldılar. Nasılsın oğlum? Çok iyiyim amca. Hep aklımdasın. Üzülme, başka ufuklar açıldı önümde. Dünyanın her yerinde gün doğuyor, gece oluyor. İnanıyorum Angelos, iyiyi bulmayı sürdüreceğine ve yitip gitmeyeceğine. Dünyada kimse yitip gitmez istemedikçe. İyisin oğlum, iyi. Tanrı yardımcın olsun. Bir taksi tutup eve gidelim. İlyas Komnenos gemiyle sefere çıkmadığı zamanlar Londra'da kalırdı. İşi burada kalmasını gerektiriyordu. Çalıştığı şirket buradaydı. Chelsea bölgesinde küçük bir dairede kalıyordu. Oldukça sevimli bir daireydi. Oakley yolu üzerinde bulunuyordu. Yerleşmesi için Angelos'u biraz yalnız bıraktı. Sonra da sohbete koyuldular. Şimdi senden konuşabiliriz Angelos. Nasıl da bekliyordun bir araya gelmemizi. Yeni bir yaşam sürüyorum. Ne acı çekiyor ne de seviniyorum ama artık geri de dönemem. Öyle ya da böyle sürekli uzaklara gitmek isterdin. Bu şekilde olması daha iyi. Başlangıçta aklım başımdan gitmiş gibiydi. Sonra üstesinden geldim. Ayrıca bu yeni bayrağı cömertçe aldım elime. Bu dönemi bilinçli yaşıyorum. Yaşamın en iyi aşaması olarak görüyorum. Tehlike olmaksızın sürdürüyorum yaşamımı. Artık içimde güven hissediyorum. Özgürlüğün büyük bir ortamına girdim amca. Bu yüzden benim için endişelenme. İyi olacağını sadece ben düşünüyorum ama geride bıraktıkların da var. Onları son olarak ne zaman gördün? 2 ay önce. Annem nasıl? Nasıl olsun? Bilirsin onu. Derin üzüntü içinde. Eski elinecik değil. İstanbul nasıl? Soruyu duyunca amcası güldü. İstanbul mu? Yegane çiçek olmayı sürdürüyor. Geç vakte dek bu konu üzerinde konuştular. Eskiyi andılar. Benim gizli yalnızlığım yine beni oraya götür kalbimin attığı yere. Angelos Paris'teki yaşamından ve son gelişmelerden söz etti. Uzun bir aradan sonra bir rüya görmüştü. Boğaz civarındaki yollarda yürüyordu. Anahit'i görmüştü. Ona ulaşmaya çalışıyor ama yapamıyordu. Aynı yerde debelenip duruyor. Anahit de sürekli uzaklaşıyordu. Sabahleyin rüyanın etkisiyle uyanmıştı. Oakley Caddesi beyaza bürünmüştü. Akşam kar yağmıştı. Karşı kaldırımda çocuklar kardan adam yapıyordu. Gözlerini tahtadan burnunu yaptılar ve gülüşmeye başladılar. Sonra da durup birbirleriyle kar topu savaşına tutuştular. Şimdiki çocukların bilinçaltına işlemişti yaratı ve savaş diye düşündü. Tüm bir yaşamı böyle yaratır insanoğlu, iyi ve kötü. İçinde ne varsa artık çıkarabiliyordu. Bir sonraki günün sabahıydı. Amcasından önce kalktı. Hazırlanıp aşağı indi. Karda gezme arzusundaydı. Aşağıda apartmanın girişinde kaldırımda bekliyordu. Kaptan İlyas kimi işlerini yapmak üzere Sokos'a gidecek ve sonra da yeğenine Londra'yı tanıtacaktı. Yolda fazla hareket yoktu. Gelip geçenlerin yanakları da soğuktan kırmızı kırmızıydı. Çocuklarsa üşümüyor, karda kaygısızca yuvarlanıyorlardı. Paltosunun cebinden sigara paketini çıkardı, içinden bir sigara aldı ve yaktı. O sırada bir dilenci geldi karşısına, beyaz sakallı, uzun kirli saçlı. Başında da oldukça kirli bir başlığı vardı. ''Bir sigara da bana verir misin?'' ''Elbette.'' Tekrar paketi çıkardı. ''Bir tane daha al, sonra içersin.'' dedi Angelos. ''Tekrar rastlarsam isterim senden ikinci sigarayı. Şimdi bir taneyi birlikte tüttürelim.'' Derin bir nefes çekti ona keyif veren. ''İyi sigara.'' dedi. ''Nerenin?'' ''Fransız.'' ''Oralı mısın? Çünkü İngiliz'e benzemiyorsun.'' ''İstanbulluyum.'' ''Aa ülken güzel, çok güzel. Nereden biliyorsun vatanımı?'' ''Nereden mi biliyorum?'' dedi. Sigara tuttu elini sallayaraktan. ''Nereden mi biliyorum? Orada ekmek ve tuz yedim.'' ''Nasıl? Ne zaman?'' diye sordu. Birinci Dünya Savaşı'nda gençtim. Şimdiki sefilliğime bakma. Bir zamanlar ben de gençtim. Çökmeye gör. Sonun tez gelir. Bunları duyunca Angelos'u alçak gönüllü bir bu dilenciyi tanıma isteği aldı. Ne anımsıyorsun orayla ilgili? En güzel anılarımın olduğu yerdir orası. Ah İstanbul. Yeniden görmeyi çok isterdim seni. O an binanın dış kapısı açıldı ve kaptan İlyas çıktı. Buraya yakın mı kalıyorsun diye sordu Angelos. Times yakınında bir barakan var. Adın ne? Artık yok. Neden? Ne oldu? Şimdi bir hiçim. Ama olamaz. Kesinlikle bir adım vardır. Başka sefere. Tekrar sigara içtiğimizde. O zaman söylerim. Karşılaşırız kuşkusuz. Buralarda gezinirim sürekli. Sigara için teşekkür ederim. Hoşça kal. Dedi ve gitti. Uzaklaşırken topallayarak yürüyordu. Neredeyse sağ bacağını peşinden çekiyordu. "Kimdi o Angelos?" diye sordu amcası. "Bir can." "Hazır mısın gitmeye?" "Evet, gidelim ama önce Times'tan geçelim. Londra'yı daha yakından tanımak isterim." Nehir oraya yakındı. Yürüyerek gittiler. Ağır adımlarla Albert Köprüsü'ne varınca Angelos çevresine merakla bakmaya başladı. "Dünyanın en büyük kentleri bir nehrin yakınında amca. Sana garip geliyor mu?" Eskiler ne yaptıklarını bilirlerdi. Suya yakın olmaları en büyük iletişim ve güven kaynağıydı. İlk bakışta huzur ve dinginlik hissediyordu insan burada. "Burası da güzel bir yer," dedi. Tekrar derin bir nefes aldı. Bu yeni gördüğü manzara karşısında göğsünü şişirip içine çekti. Her yer güzeldi. İnsanoğlu hangi belayı isteyebilirdi yıkılması için? "Biraz daha aşağıya gidelim. Bir taksi tutup merkeze gideriz," dedi amcası ona. Charing Cross'a üzerinde rıhtımda demiryolu istasyonunun yakınında indiler ve Sokos'a meydana doğru yöneldiler. Kalabalıktı. Kaldırımlardaki karlar eriyor, yürüyenlerin adımlarından dolayı suya dönüşüyordu. Noel yaklaştığından kentte bir koşuşturma vardı. Kaptan İlyas çalıştığı şirketin bürosunda Angelos'u bazılarıyla ve Pireli bir kaptanla tanıştırdı. Pireli adam onu daha sonra bir kenara çekti. Seyahatlerinden ve asılsız maceralarından söz etti. Söylediğine göre çok şeyler geçmişti başından. Açık sözlü biriydi. Üzerinde Pire uyanıklığını taşıyordu. "Bizi bilir misin?" Büroda çalışan bir İngiliz kadını Angelos'a kahve ikram etti. Arada da tatlı tatlı bakıyordu ona. Angelos hakkında amcasının söz ettiği kadarıyla bazı şeyler biliyordu kadın. Angelos'a Paris'te nasıl vakit geçirdiğini, ilerisi için ne yapacağını sordu. Söz amcasına gelmişti ki Kaptan İlyas gülümseyerek yanlarına geldi. "Siz ikiniz neyi tartışıyorsunuz?" "Şimdi sizden söz ediyorduk," dedi İngiliz bayan. "Yaşlı bir adam için ne söyleyebilirsiniz?" "Çok şeyler gördüğünüzü. Bu yüzden de yalnız kaldım sevgili Claire." "Pişman mısınız?" "Hayır değilim. Fakat yıllar geçtikçe bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Tek başına olmuyor. İnsan bir aile istiyor yanında. Haydi Angelos, işimi bitirdim. Konuşmanızı bölmüyorsam gidebiliriz." "Evet, gidebiliriz." Binadan dışarı çıkarken eldivenlerini giymek için merdiven sahanlığında durdular. "Yaşamın sonu yok değil mi amca?" diye sordu Angelos. "Asla bitmez. Ve hiçbir yerde," diye ekledi Angelos. "Dünyanın öbür ucunda bile seyahat etmeyi öğrendim. Monotonluğu hiç yaşamadım. Farklı yerlerde bulunmak beni hep cezbetti. Denizde tehlikeler de yaşadım ama yılmadım. Ne istediğini, ruhunun ne dediğini bilmen gerekiyor." Noel sabahı Ayasofya'nın bir benzeri olan Londra Ortodoks Katedrali'ne ruhu etkileyen bir ortama girdiler. Kutsal sevinç örtüsünü çıkarıyordu. İsa peygamberin doğumunu kutsamak istercesine. Kalpler yumuşamıştı. Kötümserliği silme zamanıydı. Sadece sevginin akışına izin vardı. İnanç yükselmemiz için bize yol gösteriyordu. Katedral çoğu Helen, Hristiyan Ortodokslarla doluydu. "Nereden gelmişti bunca Helen diye düşündü Angelos. Kilisedeki tören bitince kaptana sordu bunu. "Nerede yok ki? Gittiğim her yerde Helen unsurunu buldum. Ama çok çok ama az. Burada Londra'da daha fazla. Başka şirketler gibi çalıştığım denizcilik şirketi de Helen gücüyle iş yapıyor. Ayrıca burada sanatkarlar da var." Kalabalık kilisenin avlusunda gruplar halinde toplanıyor, birbirlerine "nice yıllar" diyordu. Kaptan İlyas da bazı tanıdıklarıyla esenleşti ve onları Angelos'u tanıştırdı. Yemek davetlerinden ya da ikramlardan kaçındılar ve bırakıp uzaklaştılar. Akşam Kaptan İlyas'ın çalıştığı şirketin verdiği Noel yemeğine davetliydiler. Oraya gitmek için daha zamanları vardı ve Angelos biraz hava almak için dışarıya çıkmıştı. Etrafın güzelliğini seyrederek Chelsea çevresinde dolaşıyordu. İstanbul'daki bu türden yerleri anımsadı. Çeşitli görüntüleri getirdi aklına. Küçük çocukların sokaklarda söylediği Noel şarkılarını anımsadı. Dışarıda dondurucu bir soğuk vardı. Ağızlardan ve burundan nefes buharları çıkıyordu. İnsanın içine işleyen bir ayaz vardı. Times Nehri kıyılarında dolandı, köprü altına indi. King Grant da yürüyordu ki topal yürüyüşlü birini fark etti. Adımlarını hızlandırdı ve ona yetişti. "Nice yıllara," dedi Angelos. Angelos'u görünce dudaklarında bir gülümseme belirdi. "Aa," dedi. "Bunu senin için söyleyeyim. Bunları ne yapayım ki ben? Beni yanına alsın diye Tanrı'ya yalvarıyorum." "Tanrı seni almak isteseydi şimdiye kadar yapardı bunu. Gidelim, sana bir barda içki ısmarlayayım, biraz ısınırsın." "Beni bara mı götüreceksin? Gerçekten mi?" "Seni götürmeyeyim de kimi götüreyim?" Biraz aşağıda küçük bir bar vardı. Oraya yöneldiler ve içeri girince köşedeki bir masaya oturdular. Pencereden dışarısı görünüyordu. İlk iki viskiyi neredeyse bir yudumda içtiler. Sıcaklık içlerine yayılmaya başlamıştı. "Bana bir sigara daha verecek misin?" "Buyur." Sigarayı yaktıktan sonra yine mutlu halde dumanına tüttürdü. İstanbul'da hiç Noel yaşadın mı diye sordu Angelos ona. Bir kez. Ne zamandı hatırlamıyorum. Sanıyorum 1914 yılıydı. Pera Caddesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'ne gitmiştik erkenden. Sonra da salıverilmiştik. Tüm gün serbesttik. O bölgede dolaşmak üzere. Sen ne arıyordun orada? O zaman görevliydim. Deniz piyadesiydim. 9 ay senin yurdunda kaldım. O günlerde gürültü vardı. Bir İngiliz binasında muhafız birliğindeydim. O yıllarda ne oluyordu? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor muyum diye soruyor. Şuna bak. Başka bir şey hatırlamıyorum ki. İstanbul'daydım. Gelibolu Savaşı olmadan önce. Fakat sen nereden bileceksin bunları? Biliyorum. Hem de çok iyi. Devam et. İlk kez çıkıyordum İngiltere'nin dışına. İstanbul büyülemişti bizi. O zamanki huzuru bize iyi geliyordu. Ağustos ayı gelip de Avrupa'da savaş başlayıncaya dek. Bir ay sonra kimimiz orada kaldı, kaynayan kazanı bekliyorduk. Başı bozuk Türk ordusu her gün yollardan geçiyordu. Almanya ile işbirliği yapıyordu. Alman ordusu kentte paşalar gibi dolaşıyor, bu ülkeye egemen olduklarını düşünüyorlardı. Gelibolu'daki çıkarma için İstanbul'dan ayrıldık. O savaşta yanıma bir cin geldi. Yakınımda bir bomba patladı ve ağır yaralandım. Azrail ile pençeleştim durdum. Uzun süre kendime gelemedim. Hastaneden hastaneye geçtim. Sağ tarafım tümden felç olmuştu. O zamandan beri sakatım savaş kalıntısı. Nasıl yaşıyorsun? Bizimkiler ölene dek bana baktılar. Mutsuz ve de yoksul annemle babam. Onlardan sonra da içkiye verdim kendimi. Ve Allah ne verdiyse. Allah'a inanan yalnız kalmaz. Sen anlarsın bunu. Çile çekmişsin. Çocukluktan beri bunu kabullenemedim ama artık çekmiyorum. İnsani zaaflardan arındım. Salt toplumsal mantığa uymuyorum. Başkaları böyle görüyor beni. Bense onlardan daha zengin olduğumu hissediyorum. Çünkü kederden geçtim. Yaşamın özünü sadece oradan fark edebilirsin. Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü o zaman ölebilir ve seninle bu sohbeti yapamayabilir, İstanbul'dan söz edemezdim. Tek yolculuğumdu. Bu gece bununla uyuyacağım. Görüyorsun, hepimizin içinde bir şeyler var. Her ne kadar yaşam onu harabeye döndürdüyse de kötülük yoktu içinde. İki yüzlü değildi, temiz ruhluydu. Böylece Londra sokaklarında dolanıyordu. Aslında Angelos bu adamı arıyordu. Ve bugün bulmuştu onu. Kaderin başka bir yanını görüyor, bundan cesaret alıyordu. Onun kederini paylaşıyordu. O, soğuk Londra'da tanıdığı en basit vatandaştı. Kimsenin düşünemeyeceği birinden çağının mesajını almıştı sanki. Bardaki diğer müşteriler onlara garip bakıyordu. Daha çok da barmen. Kendi kendine düşünüyordu. Ne biçim bir arkadaşlık bu böyle? Bunca zaman durmadan konuşuyorlardı. Toplumda kimilerin yalpaladığını görebiliyordu insan. Onlara her yerde kapıların kapalı olduğunu, sonsuz bir boşlukta bulunmaları ve kuş olmaları için. Bir kez daha anlıyorum ki yaşıyorum ve varım diye düşündü Angelos eve doğru yürürken. Vakit hayli geç olmuştu. Amcası şimdi diken üstünde oturuyordur. Bu adamdan ayrılırken ona iyi dileklerde bulundu. İşten olursa dilekler tutardı. Israr etmesine karşın adını bile söylememişti. Gecenin ayazında bu yıkıntı dolu yaşamı ve yaşlı adamı düşünüyordu. İnsan böyle bir özgürlüğü tekrar göremezdi. Kuş gibi hafifti. Bu ihtiyardan edindiği anlamlar onu artık daha ötesini istediğine itiyordu. Dünyanın heyecanları saçılıyor yollara. Kucakla sesleri. Yaşamayı onlar öğretir. Çoğu zaman sor kendine neyi seçeceğini ve terk et yadırgayacağın davranışları. Hangi fark ayırır bizi birbirimizden? Özdür salt yalın olan ve ayrım gözetmeyen. Sadece ne istediğine karar vermen yeterlidir. Eğer bu hisler bizi bağlıyorsa parıltılardır salt bizi kurtaran. Sana ey baba gökyüzü, evrenin kulları kendi bedeninden parçaları kurban ederler. Belki böylece onları arındırırsın gereksiz yüklerinden. Ama örs üzerindeki darbelerin sıyrıkları kalır. Mübarek olsun rüzgar ülkelerin üzerinde yürümüş olanlara ve de yürüyenlere. Eğer yaşamla yüz yüze gelmeyi ve sana bakmasını istersen işaretleri görmen gerekir. Göremezsen seni unutur, sana aldırmaz. O zamandan beri o yaşlı adamı tekrar göremedi. Londra'nın bilinmeyen bir yerindeydi. Noel'den 2 gün sonra Angelos tekrar Paris'e dönmek üzere eşyalarını hazırladı. Bir daha ne zaman karşılaşırız Angelos diye sordu amcası toparlandığını görünce. Tanrı bilir dedi kısaca. Ne yapmayı planlıyorsun? Önce Hellas'a gideceğim. Kağıtlarla ilgili bazı sorunları düzenleyeceğim. Bizimkilere de İstanbul'dan gelmelerini söyleyeceğim. Birkaç gün birlikte oluruz. Sonra daha aşağılara ineceğim. Sina'ya gideceğim. Vaftiz babam sürekli çağırıyor beni. Şimdilik tasarılarım bunlar. Sonrasını düşünmek istemiyorum. Kendimi cezalandırmak gibi bir şey. Sadece sana bir sırrımı verebilirim. Seyahat etmeyi düşünüyorum. Geri dönmeyebilirim. Belki bir gün sınır dışı edilme kararın kaldırılır. İstanbul'da epey kişi senin için uğraşıyor. Haberleşelim. Belki yollarımız bir yerde çakışır. Sana vereceğim bir şey var. Bir İngiliz banka hesabı. Ailen ve benim adımadır. Al bunu. İhtiyacın olduğunda bana yazmaktan da çekinme. Vedalaşırken iyi şanslar. Oldu amcasının son sözü. Nereye gidersen buna ihtiyacın olacaktır. Sözü de iyi niyet içeren son sözüydü. Alacağı yollar sonsuzdu Angelos'un. 9. ayrımın sonu sayfa 127.